Ayrım 13.
Makbule kendilerine doğru koşan askerleri göze tüfeğini bel hizasına tutarak ateşe başlarken arkasındakilere "Durmayın, açılın, ateş, ateş!" diye bağırdı. Akıncılar iki yana beşer adım açıldılar ve köye doğru kaçan askerlere ateş koşmaya başladılar. Askerler ne yapacaklarını şaşırıp bir an oldukları yerde kaldıktan sonra yamaca yöneldiler. Makbule sağ yanındakilere "Siz dere ağzını tutun!" diye seslendi. Sol yanındaki üç akıncıya da "Haydi sallanmayın, düşün ardıma!" diyerek çalıların arasından yukarı koşmaya başladı. Başındaki kalpak düşmüş, kumral saçları yıldız yerinde uçuşuyordu. "Çamların arasına dalıyoruz, çevirelim şunları!" diye bağırdı. Yokuş yukarı kaçışan askerler düşe kalka arada bir geri dönerek rastgele ateş ediyorlar, ormana ulaşmaya çalışıyorlardı. İçlerinden biri yarı Türkçe yarı Rumca bağırıyor, arkasındakiler tüfeğiyle derenin üst yanındaki kayalığı gösterip "Haydi vire!" diye bağırıyordu. Askerler kayalığa yaklaştıkça canlarını kurtardıkları inancıyla yürümeye başladılar. İşte o anda kayalığın sol üst yanındaki kara çamların arasından aşağı doğru bir iki adımda bir tüfeğini doğrultup ateşleyerek ve bağırarak kendilerine doğru koşan Makbule'yi ve akıncıları gördüler. Makbule bir yandan ateş ediyor, bir yandan da arkasındakilere bağırıyordu. "Ne duruyorsunuz, sallanmayın, sizden de akıncı olur muymuş?" Askerler donup kaldılar, Makbule'ye doğru bir iki el ateş ettiler. Onun ateşe aldırmadığını görünce korkuya kapılıp dereye doğru kaçtılar ve aşağılarda yoğunlaşan sise girdiler. Makbule olduğu yerde durdu, tüfeğini omzuna kaldırdı ve tetiğe bastı. En arkadaki iki askerden biri bir an için olduğu yerde donup kaldı, sonra da yana kaykıldı ve aşağı yuvarlandı. Öteki asker korkuyla tüfeğini bir yana fırlatıp sise daldı. Makbule yanındakilere "Durmayın, derenin ağzını tutalım!" diyerek yeniden aşağıya koşmaya başladı. O sırada İbrahim Ethem Bey zamanında yetişememe endişesiyle yoldaki buzlanmaya aldırmadan atını hızla sürüyor, öfkeyle söyleniyordu. "Olur mu? Köylünün dediğine bakılır mı hiç? Yumuşak olursan kaçan kaçıp gider. Parti pehlivanını da Aktaş'a yolladıydık. Olur mu be yahu? Köyü ya basacaksın ya da bekleyip bize haber vereceksin." Seyran dağından doğru karları yalayıp gelen yel atlıların yüzlerine ince bir kırbaç gibi iniyor, çatlamış dudaklarını yakıyordu. Dereye yaklaştıklarında tek tük silah sesi duydular, atlarından indiler. Tüfekler koltuk altlarında çamların arasına daldılar. Halil Efe'nin sesi geliyordu. "Altısını vurduk da gerisi nereye gitti be yahu?" Derenin çukura doğru aktığı yere yaklaştıkça sisten göz gözü görmez oldu. İbrahim Ethem Bey kendini tutamayıp sövdükten sonra "Bir bu duman eksikti, şimdi bul bulabilirsen" diye söylendi. Az sonra durakladı ve bağırdı. "Halil Efe, neredesiniz?" "Sisin derinliklerinden" geldi yanıt. "Siz kıpırdamayın, biz size doğru geliyoruz." 5 dakika geçmeden Halil Efe ağaçların arasından çıkıp geldi. İbrahim Ethem Bey onun 3-5 adım arkasında üstü başı çamur içinde Makbule'yi görünce içinden bir oh çekti. Öfkesi sesine yansıyordu. "Adamları kaçırmamalıyız. Sındırgaya ulaşırlarsa kötü olur. Yerde kan izleri var. Az sonra buluruz onları. Seydan Dağı'na ilerleyelim." Yunus Çavuş ile Makbule aşağıya inerken akıncılar atları yedeklerinde Seydan Dağı'na doğru yayılarak yürüdüler. Ağaçların arasına düşe kalka yürürken bazen kendileri bazen de atları kar çukurlarına gömülüyordu. Karla boğuşarak düşenleri yerden kaldırıp çekiştirerek ilerlerken donmak üzere olan ellerinden tüfeklerini yere düşürüyorlar, sövüp sayıyorlardı. Saçlı Mustafa ise Akhisar yoluna indi. Kertil köyüne geçerken geri kalan akıncılar atları bırakıp dağın batısından Sındırga Ovası'na yaklaştılar. İbrahim Ethem Bey ovayı süzerken "2 saatlik yolu 8 saatte almışız yahu" dedi. Halil Efe arkadan geldi. "Yunanlardan birini çam ağacına tünemiş durumda bulduk. Yanına 2 adam katıp geriye kınağa yolladım." Dağdaki sis ormanın bittiği yerde ağaçlara takılıp kalmış gibiydi. Önlerinde uzanan soğuk mavi karla örtülü düzlük ay ışığında buz tutmuş bir gölü andırıyordu. Herkesten önce ovaya inen Hacı Veli aşağılardan seslendi. "Buralarda ayak izleri var, 2'ye ayrılmışlar. Kanlı izler kasabaya doğru gidiyor. Geri kalanı da Kadıoğlu'nun fabrikasına." İbrahim Ethem Bey sıkıntılıydı. "Şimdi işimiz yaman oldu. Daha fazla yaklaşırsak ovada çevirirler. Hemen dönüyoruz." Dik yokuşu bir an önce çıkıp ormana ulaşmak için zaman zaman emekleyerek tırmandılar. Dağın ardında bıraktıkları atlarını saatlerce dolandıktan sonra bir kuytuda bulabildiler. Zorlu bir yürüyüşten sonra sabaha karşı Kınık köyüne yaklaştıklarında Kertil Sinan Dede yönünden yaklaşan bir öbek attı göründü. Halil Efe, "Saçlı Mustafa'nın müfrezesi bu. Oldukça bitkin görünüyorlar" dedi. İbrahim Ethem Bey gelenlere seslendi. "Dağı yayan aşan biziz. Siz düz yolda mı süründünüz?" Saçlı Mustafa çok üzgündü. Kertil'de düşman içine düştük. Bir zabitleriyle bir erleri öldü, iki de yaralılar var. Geri kalanı da Sındırgı'ya doğru kaçtı. Hacı Veli yok yahu dedi, önümüze çıkıyorlarmış. İbrahim Ethem Bey, arkamıza da çıkabilirlerdi. Bizimkilere bir şey oldu mu diye sordu. Saçlı Mustafa arkasındakilere şöyle bir baktı, iyice kısılmış sesiyle yanıtladı. Manisalı Kürkçü Hafız'ı kaybettik. Kırkağaçlı Ali, Kaya Dipli Şevki, Musacalı Ali de ağır yaralı. Onları gerisin geri Bakırlı'ya yolladım. Allah rahmet eylesin. Haydi arkadaşlar köye inelim. Arkadaşlarını yitirdiklerini duyan akıncılar başları önde girdiler köye. Ağaç üstünde yakalanmış olan Yunanlı İbrahim Ethem Bey'in iki adım yanında elde tüfek duran Makbule'yi görünce sapsarı kesildi. Makbule'nin kaşları çatık, neredeyse birbirine değiyor. Yunanlı hafiften titremeye başlıyor. Makbule elindeki tüfeği hafif doğrultarak bir adım öne gelirken bağırdı. Ne o hırsız düşmanı, bastığınız köylerdeki hatıraları mı geldi aklına? Ortalığa birden bir sessizlik çöktü. Karları sağa sola tozutan yelin uğultusundan başka ses duyulmaz oldu. İbrahim Ethem Bey göz ucuyla Makbule'ye baktı. Onun öne doğru uzanmış yüzünü yandan görünce şaşkınlığa uğradı. Günlerdir sessizliğini bozmadan aralarında bulunan, varlığını belli etmemeye çalışan, hatta her çarpışmadan sonra vurulup yere düşmüş Yunan askerlerini görmemek için başını göğe kaldırıp geçen, akıncıların biraz uzağında oturup başı önde tüfeğini temizleyen genç kız bir anda gitmiş, yerine bambaşka, öfkeden çıldıran bir savaşçı gelmişti. Adamı parçalayacak diye düşündü bir an ve Makbule'nin önüne doğru bir adım attı. Elini hafifçe yukarı kaldırarak onun gözlerine baktı. Uzaklara dalmış gibi bakan kısık gözleri görünce ürperdi. Tüm acılı kadınlarımızın bakışlarını toplamış dedi içinden ve birden önündeki askere dönüp bağırdı. Konuş bakalım efendi, yoksa seni Akıncı Makbule Hanım'a teslim edeceğim. Asker korkudan kekeliyordu. Adım Todori, İstanbulluyum. Neresinden? Moda semtinden, Nikola'nın oğluyum. Buralarda ne işim var? İşgalden sonra Yunan ordusuna katıldım diye başlayan Todori, Salihli, Sındırgı, hatta Buldan ve Çivril'de bulunan Yunan birlikleri hakkında bildiklerinin hepsini anlattı. Aldıkları bilgiyi değerlendirdikten sonra yola düştüler. Dördüncü gün Koca Yayla ve Seydan Dağı çevresinde düşmana yaklaşmışlardı. Uğradıkları her köyde düşmanın Sındırgı'da ve Bigadiş'teki mezalimi anlatılıyordu. Biraz soluklandıktan sonra yorgunluklarını unutup yeniden karlı yaylalara, ovalara dağılıp Yunanlıları arıyorlardı. Aralık 1921'in 16. gecesi Söğütlü köyündeydiler. Saçlı Mustafa'nın yolladığı haberi sabaha karşı aldılar. Düşman Kertil'in yukarısında Üzümcü köyünü basıp talan etmiş, eşyaları katırlara yükleyip Sındırgı'ya doğru yola çıkmıştı. Ay ışığında yola düştüler. Günün ilk ışıkları kar örtülü çamların tepelerini kızıla boyarken Mandıra köyü ile Cüneyt köyü arasında kalan tepelerde beklemeye başladılar. Aşağılardaki yoldan gelen geçen yok. Ayaz kararmış yüzleri kavuruyor. Uykulu gözler buza kesmiş yamaçtan yansıyan ışıkla kamaşıyor ve yanıyor. Gün ortasına doğru önde katırlar, arkada köylüler göründü. Onların arkasını kolaşan ettikten sonra hızla yola indiler. Köylülerden biri yorgun ve titrek sesiyle olanları anlatmaya koyuldu. Yunan, bu eşyaları Sındırgı'daki karargahımıza teslim edeceksiniz. Yoksa köyünüze gelir, karılarınızın ırzına geçeriz dedi. Öteki köylüler de benzeri şeyler anlattı. Onları sabırla dinleyen İbrahim Ethem Bey sözü uzatmadı. Şimdi sizin yanınıza 5 akıncı veriyorum. Gerisin geri köyünüze gideceksiniz. Akıncılar 1-2 gün köyünüzde kalacaklar. Köylüler buzlu yolda yitip giderken akıncılar da yola düştüler. Uykusuzluk yorgunluklarını bir kat arttırıyordu. Mandıra çeşmesinin ardındaki kavak ağaçlarının altına serilip kaldılar. Kimseden ses çıkmıyordu. Soğuk sessizlik yarım saat sonra bir küçük sözle parçalandı. Boşuna dolanıp duruyoruz, Sındırgı'yı basalım. İbrahim Ethem Bey havanın gerginleşeceğini düşünerek ayağa fırladı. Basmak kolay, vurup kaçsak olan halkı olur, kasabayı yakarlar dedikten sonra yutkundu ve ekledi. Kadınlara daha çok kötülük ederler, açıkta vuruşmak en iyisi. Az ötede Makbule atının sağrısındaki çamuru temizliyordu. Başını kaldırıp Halil Efe'ye baktı. Halil Efe onun yanına geldi. Atın başını okşarken Yunanlı'dan aldığımıza bakma, bu at da bizim oraların taylarından dedi. Makbule kaşağıyı atın sağrısında gezdirirken gülümsedi. Bu zavallı hayvanın gönlü zalimliğe razı gelmediğinden kaçıp bana geldi. Atlar da insanlar gibi oluyor Makbule. Zalimi bırakıp sığınacak yer ararlar. Makbule'nin ela gözleri ışıldadı, boğazından aşağıya bir sıcaklık inmeye başladı. Sesi özlem dolu ve buğulu. Bu iş bitse de evimize dönebilsek. Konuşmaları İbrahim Ethem Bey'in çeşme başından gelen sesiyle yarım kaldı. ''Mustafa Efe, sen adamlarınla Aktaş'a doğru önce git. Oralarda buluşuruz. Biz de şöyle bir dolanalım.'' ''Emriniz olur Kaymakam Bey.'' Müfreze kumandanları boyunlarına birer zincirle kolye gibi astıkları düdüklerine davrandılar. Akıncılar atlarına koşuştururken aralarında söyleniyorlardı. ''Tamamdır gayri, Sındırgı Ovası'na iniyoruz.'' ''Çavuş, bu hesabı göreceksek tam görelim.'' ''Hesap öyle lafla görülseydi.'' Günlerdir arpa yiyemeyen atlar son güçleriyle ileri atıldılar. Aktaş yokuşunu çıkarlarken duydular silah seslerini. Yunanlar iki sırtta pusuya yatmışlar, aralarına giren saçlı Mustafa ile adamlarını ateş altına almışlardı. Tepeyi açtıklarında İbrahim Ethem Bey bağırdı. ''İki yana dağılalım.'' Akıncılar çamlığa daldılar ve gecikmeden ateşe başladılar. Pusudan kurtulmak için bir yandan ağaçlığın arkasına koşuyorlar, bir yandan da ateşe karşılık veriyorlardı. Hüseyin Çavuş canhıraş bağırdı. ''Kaymakam Bey, Yunan atlıları arkamıza dolanıyor. Hem çekilelim hem de atalım, yoksa saracaklar bizi.'' Atları yedeklerinde çamların arasında 3 saat dolandılar. Pusuyu kayıpsız atlattıklarına inanamıyorlardı. Kepez köyüne sığındıklarında öğrendiler durumu. Aktaş'ta pusuya yatan Yunan taburu oraya Gördes'ten gelmişti. Alınan son haberler durumun daha da ciddi olduğunu gösteriyordu. Düşman İzmir'den emir almış ve 12 kola ayrılarak Akıncıların peşine düşmüştü. 10 gündür takipteydiler. İbrahim Ethem Bey içinden hayret doğrusu dedi. İzmir'den ne zaman kuvvet çıksa 2 güne kalmaz haberini alırdık. Birden o adları bilinmez istihbaratçıları düşündü. Gayrimüslim yerliler casuslukla yarış ediyor. İzmir'den haber uçuranların başına bir iş gelmiş olmasın. Birden içi sızladı. Müfreze kumandanlarına kısa bir emir verdi. Arkadaşlar, toplu hareket bizi yavaşlatıyor ve tehlikelerle dolu. En iyisi ayrılmak. Bundan böyle herkes kendi bölgesinde vuruşacak. Biricik vazifeniz düşman kollarını izlemek ve uyarına geldiğinde pusuya yatıp onları temizlemek olmalı. Akıncılar bir kez daha arkadaşlarından ayrı düşmenin hüznüyle atlarını topukladılar. İbrahim Ethem Bey ile Halil Efe Ulus Dağı'nı aşarak Devrek Köyü'nün yamacında konakladıklarında aldılar haberi. Çerkes ve Ermeni taburlarını da yedeklerine alan Yunanlar Sakari Köyü'nü, Çorum Nahiyesi'ni basarak yağmalamışlar, kadınlara saldırmışlar. Ancak öteki bölgelerden ses yok. Gece tipi bastırdı. Açlık, soğuk ve kararsızlık çöktü üzerlerine. Makbule kardan bir küme gibi yanaştı Halil Efe'ye ve güçlükle ''Atlar aç, soğuktan kararıyorlar.'' diyebildi. İbrahim Ethem Bey yamçısını koluyla yüzüne siper ederek seslendi. Tipinin uğultusundan dediği anlaşılmıyor, eliyle aşağıdaki köyü gösteriyordu. Halil Efe bağırdı. ''Tamam, anlaşıldı. Başka çare yok, inelim.'' Toparlandılar, atlar yedeklerinde 1 saat karla boğuştuktan sonra inebildiler köye. Köy ıssızdı, köylülerin çoğu korkudan ormana kaçmıştı. İbrahim Ethem Bey ayakta zor duruyordu. 2 söz etmeye başlayınca öksürükten boğuluyordu. Birden titremeye başladı, sıtması tutmuştu. ''Efe'' dedi, ''bende ekmek yiyecek hal kalmadı, kumanda sendedir, şuraya biraz uzanayım.'' diyerek olduğu yere hasırın üstüne kıvrıldı. Makbule ıslak ceketini çıkardı ve ocağın yanına dayadığı dalların üstüne serdi. Kalpağını da dalın budağına asmak isterken yere düşürdü. Çatlamış dudakları iyice morarmıştı. Onun yüzünün kararmaya başladığını gören Halil Efe, ''Sakın ateşe yanaşma, şimdi geliyorum.'' deyip dışarı fırlarken Makbule 2 büklüm yana devrildi. Halil Efe birkaç dakika sonra avuçlarında bir top karla geldi, yere çömeldi. Makbule'nin yüzünü, küçük ellerini karla ovalamaya başladı. Islak mendilini ateşe tuttuktan sonra yanaklarına bastırdı. Makbule inleyerek kendine geldi. Sesi boğuktu. ''Ellerim cayır cayır yanıyor.'' ''Ah Makbule, ah, söz dinlemez Makbule, keçi inatlı Makbule.'' Sesinde ne öfke ne de sevecenlik vardı. Kendi kendine uykuda konuşuyor gibiydi. ''Hatice ablanın yanında neden kalmadım bilmem ki.'' Makbule gözlerini aralayıp onun yüzüne bakarken içi acıyla doldu. Halil Efe'nin avurtları çökmüş, elmacık kemikleri ince uzun yüzünde iyice öne çıkmış, ağzı daha da küçülmüş, çukurdaki sönük gözleri neredeyse birer küçük düğmeye dönmüştü. Halil Efe Makbule'nin öteki elini avucuna alırken, ''Bu pehlivan dayım da gidecek zamanı buldu.'' diye söylendi. Makbule, ''Efendi, seni geriye yollayayım, biraz dinlen.'' diyeceğini düşünürken konunun değişmesine sevindi. Ama belli etmedi, yapmacık bir tavırla sordu. ''Sahi nereye gitti?'' ''Hatice ablayı yoklamaya gitti, meraklanıp duruyordu.'' ''Gördün mü bak, kadın kısmını arkada bırakınca da olmuyormuş.'' Halil Efe yan tarafta eski bir kilimi üstüne çekip uzanmış olan İbrahim Ethem Bey'e bakarken, "Makbule, yarın hangi cehenneme düşeceğiz belli değil," dedi ve fısıldayarak ekledi, "Arkamızda bir nesil bırakabilseydik bari." Makbule'nin üşümesi birden geçti. Şimdi yüreği çarpıyor, ayaklarından kalçalarına doğru yükselen ateşle sarsılıyordu. Daha fazla dayanamadı. Halil Efe'nin elini çekip göğsüne bastırdı. "Evimizde olaydık," diye fısıldadı. O anda İbrahim Ethem Bey'in titrek sesi duyuldu. "Vatan olmadıktan sonra nesil olsa neye yarar?" Makbule utanmıştı. Halil Efe'nin elini birden bıraktı. "Halil Efe, kaymakam bey, kusura bakma, seni uyandırdık," diyerek ayağa kalktı. "Etrafa bir bakayım, durup dururken basılmayalım." "Haklısın, öyle yapsan iyi olur." Halil Efe çıkınca içi yüzüne dolan Makbule ocakta oynaşan alevleri izlerken yoruldu. İçi eziliyordu. Başını duvara dayadı, kısa bir süre sonra gözleri kapandı. Fırtına tozuttuğu karı bir yana yığıyor, az sonra da beğenmemiş gibi yön değiştirip yığınların üstünü süpürüyor, öte yana sürüklüyor. Sonra yeni bir ıslıkla kapının yarıklarından içeri sızıyor, odayı dolanıyordu. İbrahim Ethem Bey uyuyup uyuyamadığını anlayamıyor. İç sıkıntısını büyüten denetimsiz düşünceler düşlerine karışıyor. Sonra birden İstanbul'da buluyor kendini. "O dükkan senin, bu dükkan benim," gezmeye başlıyor. Denediği çizmeleri beğenmiyor. Bir yenisini denemek istiyor ama ayağındakileri bir türlü çıkaramıyor. Asıldıkça kanter içinde kalıyor, ayakları yanıyor. Ağrılı ayağını sürükleyerek topallaya topallaya yürürken, harbiye talebelerine talim yaptıran zabitin öttürdüğü düdüğün tiz sesi beynini deliyor. Makbule'nin "Bey amca, bey amca, kalkın, haydi kalkın," diyen sesiyle irkilip telaşla doğruldu. "Ayaklarımda çizmeye yapışmış gibi yahu," diye söylendi. Halil Efe'nin "At başına, at başına," diye bağırışını duyunca kendine geldi. Dışarı fırladılar. Yel esmez olmuştu ama kar durmamıştı. Atlarına binerlerken Halil Efe durumu özetledi. "Saçlı Mustafa Adalı Boğazı'na Yunan'da kapışmış. Yunan'dan 7 kişiyi aklamışlar. Bizden de bir şehit var. Düşman arkamızdan yanaşıyor." "Anlaşıldı. Koşturun atları." Panayır köyünün açıklarına geldiler. Çatlamak üzere olan atlarını ormanda bırakıp ağaçların arasından köye yaklaştılar. Bir çalının dibinde titreyip duran bir çobana rastladılar. Donmak üzere olan çoban kolunu güçlükle kaldırıp köyü gösterdi. Az duyulur bir sesle "Yunanlılar," diyebildi. Önlerindeki tümseye uzanıp dürbünleriyle köyü izlemeye başladılar. "Efe, pehlivana haberci yolladın değil mi?" "Yolladım kaymakam bey." "Pekala, şimdi sağdan kıvrılıp şu ilerideki tümseyin arkasından alçak tepeye uzanalım. Duruma göre karar veririz." "Anlaşıldı kaymakam bey." "Makbule kızım, şu üç arkadaşla ormanda mevzilenip arkamızı tutun. Biz gerilersek örtü ateşi açarsınız. Atları da iyi bağlayın, kaçmasınlar." Makbule adamlarla geriye giderken akıncılar köyü sabırla izlemeye başladılar. İkindiye doğru hava açılmıştı. Ay aklığında güneş bulutların arasından soluk ve soğuk yüzünü gösterdi. Köpek avlamasıyla kıpırdandılar, köyden ansızın çığlıklar yükseldi. Halil Efe'nin parmakları tüfeğinin namlusuna neredeyse yapışmıştı. Zorla açmaya çalışınca ince derisi çeliğe yapışıp kaldı. Acıyla parmaklarını yalarken akıncılardan biri bağırdı. "Köyü yağma diyorlar." İbrahim Ethem Bey sakinliğini korudu. "Az daha bekleyelim, nasıl olsa dışarı çıkacaklar." İşte o anda köyden çıkıp ormana doğru koşan kadını gördüler. Karlarda düşe kalka koşmaya çalışan kadın acı çığlıklar atıyordu. Halil Efe, "Bakın arkasından geliyorlar," dedi. Üç asker kadını harman yerinin ortasında yakaladılar. Kadın kurtulup öne doğru bir iki adım atınca arkasından yetişip entarisinden asıldılar. Kadın son bir hamleyle ormana doğru atıldı. Entarinin bir parçası yırtılıp askerlerden birinin elinde kaldı. Çamlığın arasından olayı heyecanla izleyen Makbule dayanamayıp açıklığa doğru yürüdü. İçinde yükselen öfkeyi bastıramıyor, kadına doğru koşmak için kendisini zor tutuyordu. Sağ ayağını hırsla yere vurarak bağırdı. "Daha neyi bekliyor bunlar?" Kadın kurtuluş umudunu yitirmişti. Koşmayı bırakıp birden döndü. Kendisine doğru üçer adım aralıklarla ilerleyen askerleri beklemeye başladı. Ortadan gelen yaklaşınca kollarını açtı. Birden atıldı. İki el iki pençe oldu. Tırnaklar askerin yüzünü biçti. İki yanından gelen öteki askerler böyle bir tepki beklemediklerinden bir an durakladılar. Ufak tefek kadın bir kez daha öne atıldı. Askerin boğazına yapışıp yere yıktı. O anda başına inen dipçikle yere yuvarlandı. Kar kızıla boyandı. Askerler öldüğünü düşünerek çizmelerinin burnuyla dürttüler onu. Kadın birden kımıldadı. Son bir çabayla sürünerek ilerlemeye başladı. Askerler kahkahalar atarak üstüne çullandılar. Kadın "Anacığım yetiş," diye bağırdı. Anacı acı çığlık soğuk havayı delip geçti. Akıncılar uzandıkları yerden kalktılar, düşte gezer gibi yürümeye başladılar. İbrahim Ethem Bey şimşek hızıyla planın sırası değil diye düşünürken yanından yel gibi geçen Makbule'yi gördü. Duracak zaman değil dedi, tabanca elde ileri fırlayarak bağırdı. İleri, ileri! Akıncılara emir gerekmiyordu, çoktan koşmaya başlamışlardı. Ağız dolusu küfürler, naralar, önce harman yerini sonra da köyü inletti. Yunanlı askerler kendilerine doğru gelen akıncıları görünce kadını olduğu yerde bırakıp köye kaçtılar. Makbule daha fazla dayanamayıp koştu, kadını kolundan tutarak geri çekilen akıncıların arasına sürüklemeye başladı. O sırada köyden ateş açıldı. Akıncılar ormana yakın çukurluğun önündeki çalıları siper alıp ateşe başlarlarken Makbule kadını çamların arasına dek getirdi. Ceketini cebinden çıkardığı mendili onun kanayan yarasına bastırdı. "Elinle bastır," dedi. "Bir yere kıpırdama. Biz şunların icabına bakıp gelelim." Elde tüfek akıncıların yanına koştu. Köyden açılan karşı ateş karanlık çökünce seyrekleşti. Akıncılar gece yarısını az geçene dek düşmanın hareketini beklediler. Ancak sessizlik bozulmadı. İbrahim Ethem Bey çevresine topladığı kumandanlara, "Bunlar sindiler, nasıl olsa izimizi sürerler," dedi ve ekledi. "Biz de öyle yapalım, izlerimizi bırakıp çekilelim, onlar ardımıza düşsünler." Simavlı Yusuf Çavuş heyecanlanmıştı. "İzlerimizden sayımızın azlığına verirler de cesaretleri artar." "Öyle yapmasalar bile yağmaladıkları malı geçirecekleri bir tek yol var. Makbule atıldı, Kürendere Boğazı." Kulalı Mehmet Efe ellerini soluğuyla ısıtmaya çalışırken sesi boğuluyordu. "Tamamdır, Kürendere'ye gidelim, sonra birden geri dönüp Beydağ'ın eteklerinden yukarı göçeye çıkarız." Halil Efe bu düşünceyi destekledi. "Doğru söylüyor Kaymakam Bey, oradan az daha yukarı yönelir, Beydağ ile Alaçam Dağı'nın arasından geçtikten sonra tekrar Kürendere Boğazı'na ineriz." "İyi, bizim kuzeye gittiğimizi sanacak olan bu Yunan taburu da Kürendere Boğazı'na rahatça girer. Onları orada bekleriz. Ancak bu gece ve yarın durmaksızın at koşturmamız gerekir. Bu soğukta dayanabilir miyiz?" Kısa süren suskunluğun ardından akıncıların arasından biri seslendi. "Bu ırz dişmanlarıyla hesaplaşacaksak dayanırız." Makbule'nin sesi daha sertti. "Kadıncağızı duymadınız mı? Dursun Beyli Zekeriya ile 6 adamı Yunan'a rehberlik edermiş. Köyde etmediklerini bırakmamışlar." Bir başka akıncı onu destekledi. "Onları burada bırakıp gidecek miyiz? Daha kim bilir neler yaparlar." Arkalardan bir küfür duyuldu. Halil Efe öfkeleri arttıkça canlanan akıncılara bağırdı. "Müslüman gavurları benimdir, anlaşıldı mı?" İbrahim Ethem Bey çömeldiği yerden doğruldu ve Simavlı Yusuf Çavuş'a seslendi. "Yusuf, sen önden gidiyorsun. Önce güneye, sonra da dönüp yukarı göçeye doğru."